قيادة العدو.
Yaşanan gelgitler ve tereddütlerin arkasından verilen bir kararla Ağustos başından itibaren askeri kara harekatına başlayan İsrail ordusu, diplomatik çözüm arayışlarına gitmeden önce müzakere şansını kullanmayarak kendisine şart koştuğu meydan savaşlarını gerçekleştirmeye yöneldi. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar da aynı doğrultudaydı. Britanya üzerine genişletilmiş kara harekatı. Kararın alındığı tarih, Lübnan'a başlatılan açık savaşın 29. günüydü. Yani 9 Ağustos.
كل الأحوال أنا أقول للصهاينة يمكنكم أن تأتوا إلى أي مكان يمكنكم أن تجتاحوا أن تنزلوا قواتكم المحمولة جوا وأن تدخلوا إلى هذه القاوية أو تلك النقطة وهذا كلام ليس جديد وأنا أعيده ولكن كل ذلك سيلحق بكم تكلفة باهظة لن تستطيعوا البقاء في أرضنا لو دخلتم إليها سنخرجكم بالقوة سنحول أرض جنوبنا الغالي إلى مقبرة للغزاة الصهاينة هؤلاء الذين يقاتلونكم في الخطوط الأمامية يقاتلونكم ببسالة وتنتظركم عند كل قوية وعند كل تل ووادي
حشد العدو قواته واحتياطه
Düşman tüm gücünü toplayıp bütün tedbirleri aldı. Tanklardan ordular hazırlattı ve sınır boyunca 5 noktayı hedef alarak yola koyuldu. Birinci nokta, Mirhavin'den Beyyada'ya kadar olan bölgeydi. İkinci nokta, Aytaş-Şaab'dan Tellet-Mesut ve Rişaf'a kadar. Üçüncü nokta, Aytarun'dan Beyt-Yahun'a kadar. Dördüncü nokta, Vadi-Yenir'den Vadi-Hüceyr'e kadar. Beşinci ve son nokta ise Metalle'den Seyl-Hıyam'a kadar.
فجر العاشر من آب
10 Ağustos sabahı düşman kuvvetleri genişletilmiş askeri operasyonları uygulamaya koymak için start verdi. 20 Mirkava tankından oluşan bir askeri güç, Metalle'den Seyl-Hıyam'a doğru ilerleyişe geçti. Tanklar şehir merkezine vardığında üzerlerine füzeler yağmaya başladı ve Seyl-Hıyam 7 tankı eritip bitiren bir yangın yerine döndü. Bu kararın uygulamaya konmasından bir gün önce direniş komutanının onlara vaat ettiği gibi Mirkavalar saldırganları taşıyan motorlu tabutlara dönüştü.
Bu tankların ve bölgeye indirilen böylesine güçlü bir kuvvetin Hizbullah'ın bölgede tuzaklar kurmuş olabileceğini hayal dahi etmemesi İsrail'in en büyük aptallığıydı. Uydudan alınan görüntülere ve modern teknolojiyle dizayn edilmiş, bir seferde 3000 kilometre aralıksız uçabilen uçaklarla yapılan gözlemlere rağmen bu tuzaklar fark edilemedi.
ما يزيد على 60 دبابة مركافة تم تدميرها حتى الآن وعدد كبير عشرات الجوافات العسكرية عشرات ناقلات الجند العسكرية ما يزيد من حيث المجموع على 100 دبابة وناقلة جند وجوافة عسكرية تم تدميرها حتى هذه الساعة ما يزيد على 100 ضابط وجندي قتلوا حتى الآن في المواجهات وما يزيد على 400 ضابط وجندي جرحوا حتى الآن في المواجهات العشرات منهم في حال الخطر الشديد باعتراف العدو نفسه
We'll be right back.
Henüz Seyl Hıyam'daki sürprizler silsilesi bitmeden Vadil Hüceyr'den yeni sürpriz haberleri gelmeye başladı.
Bölgemizin en önemli noktası Huneyn Vadisi. Burası Litani yönüne ilerlemek isteyen İsrail ordusunun zırhlı birliklerini yerleştirmek istediği ana kavşak noktası. İsrail ordusu ilerleyişe geçmeden önce bölgeyi ordunun girişine hazır hale getirmek için bombalama taktiğini kullandı. 19 Temmuz gecesi Vadil Huneyn yönüne ilerlemek için zırhlı birliklerini yığdığı Mark Elliot bölgesinden ağır ağır ilerlemeye başladı. İlk adım keşif ve savaşa elverişli zırhlı birliklerin Vadil Huneyn'den geçerek Abbasiye bölgesi ile Rabe Selasin bölgesini birbirine bağlayan yol ağzına gelmesiydi. Kendileri için önemli bir stratejik bölge olan Akabe ve Meşru Tayyibe'yi emniyet altına almak istiyorlardı. Bu bir kilometreyi geçmeyen kısa yürüyüş, Vadil Hüceyr'e ulaşan ana yolu emniyet altına almak için Yahudilere Akabe ve Meşru Tayyibe arasında 3 gün kaybettirdi.
İsrail'in Litani'ye ulaşması için güneyi ele geçirmesi gerekiyordu. Ne pahasına olursa olsun bunu yapmalıydılar. Bu hedefe ulaşmanın en kestirme yolu da Gandriye üzerinden Vadil Hüceyr'e ilerlemek. Vadiye varıldığında ise hedefe ulaşmak için ikinci bir yöne daha sapmaktı. Arazide ne kadar çok yayılabilirse kendisi için o kadar kârdı. Çünkü Güvenlik Konseyi'nde meydana gelecek diplomatik savaşta ya da yapılacak araştırmaların şartlarında bu başarılarını kullanabilecekti.
Vadil Hüceyr'e ulaştıran yol güzergahını güvenlik altına almak için ilerlemeye geçip Meşru Tayyibe'ye vardıktan sonra İslami direniş, Merkava tankı ve helikopterlerden oluşan 9 askeri aracı tank savar füzelerle hedef aldı. Burada şunu da söyleyeyim, Vadil Hüceyr'e ilerleyen bu sancak İsrail ordusunun zırhlı birlikleri arasında en kıdemlisi olan gözde birliklerdi. Meşru Tayyibe'de uğradığı baskınlardan ve verdiği kayıplardan sonra ikinci bir adım olarak Tel Tiksaf ve Hayzibad yönüne ilerlemeye geçti. Meşru yönünden Tel Tiksaf ve Hayzibad yönüne ilerlerken İslami direnişin füzeleri yine ilerleyen zırhlı birlikleri hedef almaya devam etti. Baştan beri bahsettiğim bu ilerleyişleri yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeydi. İlerleyişe geçtikleri 19 Temmuz'dan Tel Tiksaf ve Hayzibad yönüne ulaşıncaya kadar 7 gün boyunca yolda kaldılar. Zırhlı birlikler Hara Şarkiye üzerinden Antara bölgesine ilerlemeye başladılar. Burada zırhlı birlikler yığınak yapmıştı. Hara Şarkiye'de ve Antara etrafında zırhlı birliklerin yoğunlaştığı bu noktalarda İslami direniş bazı özel zırhlı birlikleri hedef aldı. Birliklerin toplandığı bu yerde 4 ayrı zırhlı birliğe ateş açtı. Aynı şekilde Vadil Hicce, Vadil Burak ve Bostan Cemil yönündeki operasyonlarını eksiksiz yerine getirdi.
Kuzeydeki Meşru Tayyibe'den Litani Nehri ve Deir Siryan yönüne bir kara harekatı gerçekleştirmede zorlanan İsrailliler, bu kez Kantara'dan Vadil Hüceyr yönüne gerçekleştirdikleri kara harekatını kontrol edebilmek için yoğun bir şekilde havadan asker indirerek Ganduriye etrafını sarmaya karar verdi. Tüm bunlar olurken tarih 12 Ağustos'u gösteriyor ve İsrail ordusu da bir taraftan 1972'den beri en geniş kara harekatını ve İsrail tarihinde en büyük havadan indirme operasyonlarını gerçekleştirdiğini duyuruyordu.
Sancaktan geriye kalanlar Bostan Cemil bölgesinden ana güzergah olan Hüceyre ilerleyişlerine devam etmek için yeniden toplandıktan sonra tanklardan birinin atılan bir rokete hedef olması tankta taşınan ağır miktarda yükün patlamasına sebep oldu. İsrail ordusu Ganduriye yönüne ilerleyişe geçmeden önce buraya büyük bir askeri indirme operasyonu gerçekleştirdi. Bu Orta Doğu'da şimdiye kadar yapılan en büyük asker indirme operasyonuydu. Operasyon İsrail ordusu ve sancağın zırhlı birlikleri için Ganduriye bölgesine güvenli giriş imkanı veriyordu. Kardeşlerimiz bir anda ortaya çıktılar. Ganduriye bölgesine indirilmiş paraşütlü gözde birlikleri öldürdüler. Burada inanılmaz kayıplar verdikten sonra İsrail ordusu Bostan Cemil'de bulunan zırhlı birlikleri vasıtasıyla Ganduriye yönüne ilerleyip buradaki ölü ve yaralıları toplamak durumunda kaldı. Bölgede küçük de olsa birkaç saldırı gerçekleştirmekle yetindi.
Vadi el-Hüceyr Savaşı'nda İsrailliler yanlış tahminlerle yanlış planlamalar yaptılar. Çok aptalca tahminlerde bulundular. İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın öngörüleri doğrultusunda Amerikan tipi devasa helikopterlerle çok büyük bir indirme operasyonu gerçekleştirildi. Tüm silahlarıyla yüklü haldeyken hızlı taşıma yapabilen bu uçaklarla Vadi el-Hüceyr bölgesindeki Hizbullah güçlerinin gerisine indirme yapıldı. Bu bir kıstırma planıydı. İsrail güçlerinin tek bir noktada yoğunlaşarak burayı kontrol altına alması ve daha sonra yine helikopterler yardımıyla etrafa dağılması. Bu şekilde gerçekleşen indirme operasyonu bilinen bir askeri taktiktir.
Düşman elindeki tüm gücünü topladı ve direnişin Vadi el-Hüceyr'i Merkava tankları ve tüm mürettebatı için gerçek bir yangın yerine çevireceğinden habersiz ilerlemeye başladı. Üzerlerine yağan tank savar füzeler her bir tankı içindeki askerlere mezar etti. Burada 30 tank, 3 buldozer ve 1 askeri helikopter yok edildi.
Bostan Cemil bölgesindeki sancaktan geri kalanlar, Ganduriye yönünde ilerleyişleri esnasında İslami direniş füzelerinin saldırısına uğradılar. Yaklaşık 9 tank, orta kısımdan aldığı darbelerle paramparça oldu. 4 tanktan oluşan küçük bir müfreze bölüğü sınıra ulaştı. Buradan Ganduriye bölgesine yol alıyorlardı.
Burada yaşanan kıyımı bazıları savaşı sonlandıran faktörlerden biri olarak görüyor. Hakikaten tankların vurulmasının savaşın sonunu getirmedi, savaşın nihai şeklini almasında büyük ve stratejik etkisi olmuştur.
Sancak ilk ilerleyişe geçtiğinde yaklaşık 90 tanka sahipti. İslami direnişteki mücahit kardeşlerimizin üstün gayretleriyle bu 90 tankın 30'u imha edildi. Başlangıçtaki 90 tanktan Ganduriye bölgesine gönderilen 4 tank bölgeye ulaştı. Bu sancağın İsrail ordusunun gözde tugayları olduğu her fırsatta dile getiriliyordu ve Litani'ye kesinlikle girecekleri konusunda bahsedilmişti. Fakat sancak yolun ancak 4'te 1'ini kat ederek yalnızca Ganduriye'ye kadar gelebildi. Bunlar da zırhlı birliğin 4 tanktan oluşan küçük bir müfreze bölüğüydü.
Al-Qudwa allati tawaffat lada al-muqawama wa hadha kan aydan min al-mufaja'at al-Qudwa al-kammiyya wa an-naw'iyya ala tadmir dabbabat al-adu wa aliyatihi al-askariyya ma'a al-'ilm anna دبابات العدو وآليات العسكرية هي من أحدث وأهم وأقوى الدبابات والآليات العسكرية في العالم اليوم هذه الإمكانية باتت متوفرة كما ونوعا
Burası İsrail zırhlı birliklerinin tam bir bozgun yaşadığı yer. Merkava tanklarının heybeti de burada sönmüştür. İsrail ordusunun çok büyük masraflar ederek sahip olduğu bu tanklar, genel sekreterimizin sürprizler diyerek bahsettiği gibi İsrail askerleri için tabut olmuş.
מתקבלת בעובדה 162 פקודת מבצע שינוי כיוון 11 להבקיע את נחל הסלוקי מערבה במסגרת המאמץ לחיבוש דרום לבנון.
Es-Suluki yön değiştirme açısından önemliydi. Biz bunu böyle anlamıştık ve onlar da bunu bize böyle bildirmişlerdi. Ancak bu görevi çarşamba günü son sürat yerine getirmemiz gerekiyordu.
Bize söylenen bu savaşın ordunun son 20 yılda gerçekleştirdiği ve aynı şekilde gelecek 20 yılın da en önemli savaşı olduğuydu.
Gufran Savaşı'nın tüm şahitleri darbe almış zırhlı birliklerin psikolojisinin nasıl olduğunu çok iyi bilirler.
Es-Suluki'de ölenler orduyu siyasi otoritenin görevlendirmesiyle gündeme gelen çok önemli bir görevi gerçekleştirmek için öldürüldüler.
Cehennem. Tam manasıyla cehennem. Başka bir şey değil. Oradan çıkabileceğime inanmıyordum. Ölmeme ne kadar kaldı diye düşündüm. Ölümün seni beklediğini görüyorsun. Ölümü gözlüyorsun. Aralıksız ateş ve aralıksız füze atışı.
Çok sayıda Siyonist askerinin öldürüldüğü ve birçok askeri savaş aracının yerle bir edildiği Vadil Hucer çatışmalarına katılan bir Siyonist asker, vadiye varır varmaz adeta cehenneme düşmüş gibi olduk. Bu ateşten nasıl çıkacağımızı bilemedik, diyor. Ben o İsrail askerine sesleniyorum. Bu topraklara tekrar girmeye kalkışırsanız, cehennemin sizi her evde, her yol ağzında, her vadide, her kayanın ve her ağacın arkasında hala beklediğini göreceksiniz. Tanklardan birine bir füze isabet etti. Çok zor bir anda. İndik ve ölen iki kişiyi içeriden çıkardık. Askerlerden biri tankın yanında ağlıyordu.
Bu savaşta muhataplarımızdan öğreneceğimiz bir şey varsa o da sahip oldukları sabırdır.
Askerlerden biri arkadaşlarının savaş meydanında çocuklar ve kadınlar gibi ağladığını anlatıyor ve bir başkası Lübnan'a girmeden önce Hizbullah'tan sabretmeyi öğrenmeliyiz diyor. Onlar böylesine bir sabra asla ulaşamazlar. Davası uğrunda, toprağı uğrunda savaşan hak sahiplerine Allahu Teala onların akıllarının ve bedenlerinin kaldıramayacağı bir iman, bir inanç ve bir sabır bahşeder.
İstita'at el-mukavama.
Direniş, savaşın sürdüğü 33 gün boyunca tank savar füzelerle gerçekleştirdiği bombalamalar sonucunda yüzden fazla tankı isabetli vuruşlarla imha etmeyi başardı.
Bu füze, böyle bir tankın yalnızca ön kısmındaki koruyucu zırhını değil, eğer isabet ederse tankın gözetleme kulesini yerinden söküp tamamıyla parçalamaya da kadirdir. Çünkü çarpmanın da etkisiyle yüksek derecede bir sıcaklık meydana gelecektir. Bu sebeple zırhlının içinde bulunan patlayıcı infilak edebilir. Patlayıcıyla dolu roket deliğinde tank içinde aniden yükselen sıcaklıkla patlayacaktır.
Dünyanın en modern, en önemli, en güçlü tankları ve askeri mekanizmaları. Üretilmesindeki temel prensip, 4 kişilik mürettebatın korunması iken, saldırganlar için seyyar bir kabristana dönüştü.
Tank, yaya askerleri koruması gerekirken kendisi korunmaya muhtaç hale geldi. Moral olarak son derece kötü durumda olan yaya birlikleri, tankların önünde ilerleyip yolu kontrol etmeleri ve tankların girişi için bölgeyi füze atışlarından temizlemeleri emredildi. Tank, yayaları koruyacakken yayalar tankı korumaya başladı. İsrail'in savaş alanındaki vurucu kuvveti geri çekildi.
Dört Merkava tankı İsrail ordusunun hizmetine girdi. Bu tank, İsrail'de üretilen tankların en gelişmiş teknolojiye sahip olanlarındandır. 120 milimetre kalibreli, 48 atış yapabilen toplarla donatılmıştır. Buna ilaveten AHAD tipi tank savar füzeye, 3 makineli tüfeğe, 66 milimetre kalibreli havan topuna, çok gelişmiş elektronik teçhizatlara, 1200 beygir gücünde çalışan bir motora sahiptir. Boyu, üzerindeki topla birlikte 9 metre 40 santimetre, genişliği, koruyucu yan kenarları hesaba katmaksızın 72 santimetre, yüksekliği ise 2 metre 66 santimetredir. Ve 65 ton ağırlığındadır.
İsrail Merkava tanklarını piyasaya öyle bir sürdü ki tanklarını dünyanın zırhlı silah sistemlerinin gözdesi haline getirdi ve geliştirerek dördüncü nesle kadar üretti. Kullanılan tank savar silahlar arasında bu tankı imha edebilecek bir silahın olamayacağını zannetti. İsrail, Merkava tanklarının asla darbe almayacağına, asla imha edilemeyeceğine ve asla yıkılamayacağına duyduğu güvenle içi rahat bir şekilde savaşa girdi. Ve ardından büyük sürpriz patlak verdi. Bir de baktık ki Hizbullah iki kez patlayabilen füzeler kullanıyor.
Tanklara karşı gerçekleştirilen bu sürpriz, düşmanlardan önce dostlarda bir şaşkınlık ve şok etkisi yaptı. Merkava, bir dinozor, sarsılmaz, sapasağlam bir dağ, komşu Arap devletlerden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korunaklı bir şekilde dizayn edilmiş. Üzerine yerleştirilen toplar ve silahlarıyla, hız kapasitesiyle, coğrafi durum ve hava şartlarına uyumlu, manevra kabiliyetiyle dünyanın bir numarası. Son sürat yol alırken bombalama yapabilmesi ve hedeflere isabetli vuruşlarda bulunmasını sağlayan teknik altyapısıyla göze çarpıyor. Dahası gelişmiş gece görüş sistemine ve sıcağı duyarlı görüş sistemine de sahip.
Temmuz Savaşı bu tankın prestijini yerle bir etti. Tankların üretimini yapan Rafael şirketiyle yapılmış birçok anlaşmanın iptal edilmesine yol açtı ve şirket tanklarını yeniden gözden geçirmeye mecbur oldu. Diğer taraftan, direnişin sahip olduğu tank savar füzeleri büyük bir titizlik ve ustalıkla kullanması, bu füzeleri üreten ülkelere yönelik füze alım taleplerinin yoğunlaşmasına yol açtı.
$100 milyon ifade edilen sayısız anlaşma feshedildi. Bu tanklardan çok büyük miktarlar üzerine anlaşmaya varılmıştı. Hatta dünyanın iki büyük silah ihracatçısı, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, göze çarpan pek çok özelliğinden dolayı Merkava tankının dünya pazarını ele geçirmiş durumda olan kendi tanklarıyla ve Avrupa tanklarıyla tehlikeli bir yarışa girdiğini hissetmeye başlamıştı.
Sanırım zırhlı birlikler İlk kez İsrail'in ezici gücü olmaktan çıktı. Yani bir noktaya kadar kendisinin de değindiği gibi İsrail zırhlı birlikleri gelecekte bu tankları kullanma hususunda sorun yaşayabilir.
في استعماله في المستقبل.